Ayrım 11. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 97. Ellerinde çifteler, karda yürüyorlar. Kör edici bir beyazlık. Kar ağır, yaşlı ve gururlu. En küçük keseciklerine dek sigara ziftiyle kuşatılmış ciğerleri, bu oksijen bombardımanından şaşkın. Bir de köpek olsa. Köpek yoktu. Ama avlanmaları için bir engel değildi bu. Mesut'un başında el örgüsü yün bir başlık, ayağında dizlerine dek lastik çizmeler, pantolon paçalarını da içine sokmuş, tam bir dağlı. Konuşurken soluklarını görüyorlar. Tepeyi tırmanınca kayaların üstünden bakıyorlar. Yeşille beyazın iç içe olduğu ve birden derinleşen bir koyak uzanıyor önlerinde. Çamların başları dimdik. Uçları sivriltilmiş kurşun kalem gibi her biri. Aşağıda çığlıklar çoğaltan bir suyun büklümlü yolu. Vedat alnındaki teri siliyor. Hiçbir canlının ayak izinin bulunmadığı beyaz bir denizde yürüyorlar. Ses yok. Her şey bir bekleyiş içinde. Ama insanı geren, yıkımla sonuçlanacak bir bekleyiş değil bu. Bir ormana giriyorlar. Ayı, kurt ya da başka yırtıcılar vız geliyor. Çünkü ses yok. Çünkü bunlar eski öykülerde ve dişsiz ağızlardan dökülen masallarda kalmış. Uzun kış geceleri yanan sobanın karşısında bir uyku çağrısı gibi ağır bir ses tonuyla yinelenirler yalnızca. Tümsekleri aşıp derelerden atlıyorlar. Bir süre yer yer derinleşse bile dibindeki çakılların tek tek sayılabileceği berraklıkta gölcükler bırakarak akan su boyunca yürüyorlar. Gövdelerine hiçbir at, hiçbir sevda, hiçbir tarih yazılmamış ve içinde iki büyük harfin bulunduğu yürek biçimleri oyulmamış ağaçların arasında ilerliyorlar. Ormanı aşıp yeni bir düzlüğe varınca ince bir minare ve göğe nazlı salınımlarla yükselen duman kümeleri görüyorlar. "Bu köye uğrayalım mı?" diyor Mesut. "Uğrayalım." Köy girişinde azgın köpekler yollarını kesiyor. Sivri dişlerini göstererek hiç de dost olmayan gözlerle bakıyorlar bu iki yabancıya. Bir işe yararmış gibi çiftesini kavruyor Vedat ve elinde olmadan Mesut'un arkasına geçiyor. "Korkma, bir şey yapmazlar." Havlıyor ama ısırmıyorlar. Onlar da sakınımlı. Köpekler de. Adımlarını dikkatle atıyorlar. Köpek engelini aşıp aşağı yola indiklerinde Vedat tuttuğu soluğunu bırakıyor. "Köye uğramadan geçseydik daha iyi olacaktı." "Köpeklerden mi korktun?" "Köpeklerden çok kendimden tedirgin oldum. Şu görünüşüme baksana. Yüzümde bir haftalık sakal, sırtımda parka. Bu havada yaya olarak köye gelen iki genç. Anarşist diye ihbar etmesinler bize." "Düşündüğüne bak. Akşam da bizim köye böyle girmedik mi? Üstelik havada kararmıştı." "Ama o sizin köydü. Bu da komşu köy." Kahveye giriyorlar. Mesut elini kaldırıp "Selamun aleyküm" diyor. Vedat da diyor ama onunki duyulmuyor. Çünkü daha çok kendi kendine mırıldanıyor. Selamlarına verilen karşılıksa yeterince sıcak değil. Kahve birden sessizleşiyor. Durağan gözler onlara yönelmiş, kuşkuyla ve inceleyerek bakıyorlar.
"Ben sizi jandarma sandım," diyor meşin ceketli biri.
Sağ kaşının üstünde derin bir yara var. Belki bir mermi gelip alın kemiğini parçalamış, kemik de bir daha kaynamamış.
İçe batmış bir deri parçasıyla kapanmış korkunç bir delik. Vedat'ın sıkıntısı büyüyor. Jandarma falan sanmamıştı adam. Bal gibi alay ediyordu parkalarıyla. Oysa sırtlarında meşin ceket ya da palto olsaydı, yani biraz onlara benzeselerdi, iki avcı gibi karşılanırlardı. Kuşkusuz. Rastgele derler, çay ısmarlarlar ve dostça sorular sorarlardı. Kahvedeki sessizliği ikisi de beğenmiyor. Gelen çayları isteksizce içiyorlar. Mesut kendini tanıtıyor ama bilen yok. Ha, yukarıdaki Gürcü köyü diye homurdanıyor biri yalnızca. Kış koşullarıyla uyuşmuş insanlar diye düşünüyor Vedat. Göz ucuyla kayıtsız yüzlere bakarak. Toprak ve yaşam yorgunu her biri. Burada karlarla örtülü bu köyde unutulup gitmişler. Günlerce, gecelerce aynı çatı altında oturacaklar. Herkes birbirini ezberlemiş artık. Yeni hiçbir şey yok. Ne konuşur, nasıl zaman geçirirler? Bugün kahveden içeri iki gencin girmesiyle tek düze günlük yaşamlarında bir değişiklik oldu. Mesut civar köydendi. Tamam da yanındaki kimdi? Bir kaçak mı? Arkadaş konuğumdur, yöreyi geziyoruz. Hem de avlanacağız, demişti. Ama kim inanmıştı? Vedat'ın kulağına kimi sözcükler uzak ve yabanıl çağıltılarla doluyordu. Halkla bütünleşmek, işçi köylü ittifakı, kitleyi bilinçlendirmek, ayrıntılar, ayrıntılar ve ayrıntıların ayrıntıları, fırtınalı tartışmalar. Çaylarını içince kalktılar. Köyden çıkana dek hiç konuşmadılar. Doğadaki çarpıcılığa, içlerini coşkuyla dolduran bu geziye bir gölge düşmüştü. Bizden pek hoşlanmadılar galiba.
Boş ver, dedi Mesut. Akşama kadar konuşacakları bir konu çıktı onlara.
Bir düzlüğü aşıp yeniden koyağa inmişlerdi. Kıyıları buz tutmuş dere kıvrıla büküle, taşlardan atlayarak önlerinden akıyordu. Bu derede balık olur mu?
Evet, yalnızca alabalık.
Karşı yamaçta ağaçlar daha da sıklaşıyordu. Dallar kardan ağırlaşmıştı. Orman insanın içini ürperten bir dolambaca benziyordu. Çünkü ses yoktu. Yalnızca çirkin ötüşlü bir kuş, o da arada, bütün gücüyle haykırarak sessizliği yırtıyordu. Az sonra o ağaç kalabalığı içine girip yitecekler. Orman yutacak onları. Dönüşü olmayan bir yolculuk gibi. Haz ve ürperti iç içe. Mesut durdu. Bir an kıpırdısızca bekledi.
Ne oldu? Tilki galiba. Ben görmedim. Tilkiydi. Kaçırdık. Gel bak, ayak izlerini görürüz şimdi.
Karlara bata çıka koşuyorlar. Kimi izler var ama çoğu kuş ayaklarının çiziktirdikleri.
Bak, bunlar tilki olmalı.
Vedat güldü.
İnanmıyorsan iyice bak.
Dizinin biri karlara gömülecek biçimde yere eğildi. Çiftesine de bir değneğe tutunur gibi sarılıp büyük bir ciddiyetle izlere baktı.
Kaçırdığımız iyi oldu, dedi Vedat. Tilkinin bugün için planladığı işleri yarım kalacaktı. Bırakalım yaşasın.
Kimi kez ne oluyor biliyor musun? Çok arzuladığım bir şeyi birkaç saniye sonra istemeyebiliyorum.
Kimi de tam tersi.
Örneğin kitap okumayı, mektup yazmayı, İngilizce çalışmayı, bir yere gitmeyi, yemek yemeyi ya da uyumayı. Hiçbirini istemiyorum aslında.
Köye gelişin gibi.
Evet. Aslında buraya gelmeyi istemiyordum. Kafamın içinde işlerime burnunu sokan zalim bir buyurgan var. Onu bir türlü yok edemiyorum. Zaman zaman istemediğim şeyleri yaptırıyor bana. Seninle konuşuyoruz örneğin. Sana öyle sözcükler kullanıyorum ki, daha söylemeden kırılacağını, bunun da beni çok üzeceğini biliyorum. Ama bunu engellemem güç. O sözcükleri bana söyletiyor. Tam olarak anlatamıyorum. Akşam köye girerken duyduğum mutluluk, evdeki karamsarlık, sabah çifteleri alıp çıktığımızdaki coşku, o köy kahvesindeki sıkıntı ve şimdiki sevinç. Hepsi çok kısa bir süre içinde yaşanıyor. Mesut konuşmanın tatsız bir iç dökmeye dönüşmesini önlemek için,
tilkilerin günlük işlerinin yarım kalmasını istemiyoruz. O zaman biz de başka şeylere atarız, dedi.
Ne gibi?
Seçeceğimiz bir hedef olabilir.
Mesut çatal biçiminde bir dal parçası bulup yere dikti. Çatalın ortasına da metal bir para yerleştirdi. Atış 10 adımdan yapılacak. Önce Mesut atacak. 10. adımda geri dönüp nişan alıyor.
Hadi at artık, diyor Vedat.
Mesut nişan almak için kırptığı gözünü aralayıp,
emin olmalı, diyor. Tetik bir kez düştü mü, geri dönüşü yok artık.
Yeniden yumuluyor silahın üstüne. Neden sonra bir patlama ve ortalığa yayılan barut kokusu.
Vurdum, para düştü.
Yalnız para mı? Dal da uçtu. Vedat koşup dalı alıyor. Çatalı kopmuş. Yeni bir dal bulmaları gerekiyor.
Boş ver, diyor Vedat. Dal mal aramayalım.
Çifteleri omuzlarına asıp yürüyorlar. Dereden karşıya atlarken Vedat'ın ayağı kırılan buz parçasının ardından suya dalıyor. Ormanın derinlerinde daha önce duymadığı bir kuş ötüyor. Rüzgarın sesi. Havanın kokusu. Karın sonsuz beyazı. Islanmış, üşüyen ayağını aldırmadan Mesut'un söylediği şarkıya eşlik ediyor.
Dağlarda gölgemiz göklere vursun.
Sigara molası versek?
Sigara migara yok, diyor Mesut. Bu yürüyüşün ne anlamı kalır?
Ağacın birinden havalanan büyükçe bir karganın uzaklaşmasını izliyorlar. Vedat'ın bildiği, akşamı ve hüznü taşıyan kargalardan değil bu. Kanatları alacalı ve güvenle uçuyor. Bir sincap sıçrayarak kaçıyor önlerinden. Silah bir sağ ele, bir sol ele geçiyor. Bütün tutuşlar deneniyor. Durup dururken arkasında biri varmış gibi dönüyor. Yüzüne en sert çizgileri oturtmuş, kıpırtısızca ormanı dinliyor. Horoz açık. Tetik hazır. Elindeki silah çifte değil de bir makineli sanki. Her an bir cayırtı kopabilir ve o zaman da kan gövdeyi götürür.
Şurada bir faşist çıkabilir.
Gösterilen yere hızla dönüyor.
Olmadı. Öyle kazık gibi durursan kurşunu alnının ortasına yersin.
Dikkat!
Çevik bir hareketle geriye dönüş ve ani bir yer değiştirmeyle gösterilen yere döndürülen namlu.
Yani tam olmadıysa da
Bir ağaca yaslandı Vedat. Anlatılamaz bir biçimde sigara istiyordu canı. Üst dallardan dengesini yitiren bir kar yumağı önüne düştü. Mesut dört bir yanı kolluyor, avlayabileceği bir canlı arıyor. Sonra birden durup kıpırtısızca bekledi. Vedat'a göre saçma bir çabaydı bu. Mesut'un gözü karda sekerek yer değiştiren bir tarla kuşundaydı. Kuşun sekmeleri, ve Namlu'nun onu izlemesi. Ardından bir patlama ve kuşun kanat vuruşları. "Parayı 10 adımdan vurmaya benzemiyor," dedi Vedat. Karlarla kaplı dağlarda, ormanlarda, ıssız tarlalarda dolaşmışlar. Hiçbir canlıyı öldüremeden, oyunlarla dolu bir günü ağır ağır akşama taşımışlardı. Köye dönerlerken bedensel yorgunluğuna karşın, Vedat'ın kafası alabildiğine durgundu. "Yarın sabah dönmeliyim," diye düşündü. "Bu güzellikler yıpranmadan ayrılmalıyım köyden. İkinci kez aynı biçimde bir gezi tat vermeyebilir. Sıkıcı bile olabilirdi. Mesut kalacak. 10 gün boyunca tepelerde, düzlüklerde, boş tarlalarda dolaşacak. Dolaşacak ve düşünecek. Çünkü onun da kafası karışık. Ertesi sabah ilçeye inecek minibüsü kaçırmamak için erken kalktılar. Mesut kalması için bütün gece üstelemiş ama yararı olmayacağını anlayınca bırakmıştı. Kahvaltı boyunca konuşmadılar. Hava yeniden kar topluyordu. Yeni bir yağış minibüsün ilçeye inmesini günlerce engelleyebilirdi. Mesut onu minibüse bindirip uğurladı. Güleş bir yüzle başını eğdi minibüs kalkarken ve elini kaldırıp selamladı arkadaşını. İşte, Vedat'ta kalan en canlı Mesut imgesi bu oldu. Onu bir daha hiç göremedi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 103.